Günaydın. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Gel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidovisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın. Ben demin yaptım. Çağırın herkesi. Bugün iki tane özürle başlayacağım yayına. Bir tanesi aslında benden kaynaklanan bir şey değil. Bulunduğum bölgede çok ciddi bir elektrik arızası yaşandı. Aslında planlı bir kesinti yapılacağı söyleniyordu ama ben doğrusunu isterseniz saati karıştırmıştım. Yoksa size daha önceden duyurur, dünkü yayının yarıda kalmasına sebep olmazdım. Bunun için özür diliyorum. Elektriği kesen ben değilim ama sonuçta bunu en azından bilip size söylemek zorunda olan benim. Bunun için çok özür diliyorum. Yayına tekrar dönmedim fark ettiyseniz. Çünkü saat 4 civarında geldi akşamüstü elektrik. Bu arada pek çok izleyici sağ olsunlar tavsiyede bulunmuş da işte UPS kesintisiz güç cihazı kullan diye. Var burada bir kesintisiz güç cihazı. Yalnız benim burada kullandığım yayın ekipmanını sürükleyebilmek için kesintisiz güç cihazının bir adım ötesine geçmek gerekiyor. O da belki ufak bir jeneratörle olabilir. Bilmiyorum, yanında har har diye bir sesi kaldırabilir misiniz? Ben çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. O nedenle her şeyin organik olduğu gezen yayıncı tarafından, mümkün olduğunca gezen yayıncı tarafından diyelim, yapıldığını söylediğim bu organik yayın içinde bence ne oluyorsa öyle bırakmakta fayda var. İkinci özür, bu da çok yürekten bir özür. Sıralamayı tutturamadım. Çok özür dilerim. Ben size bundan 20 gün kadar önce sıradaki terörist ev sahipleri olacak demiştim. Beceremedim. Yani yapamadım. Ben sizin yerinizde olsam hep söylüyorum, bu programı izlemem. Yani burada konuşulanlar canınızı sıkıyor bir. Gerçek konuşulduğu için gururunuz okşanamıyor, mutlu olamıyorsunuz. Yayın bittikten sonra yüreğinize, göğsünüzün üstünde öküz oturuyor. Bir de tutturamayan bir adam var karşınızda. Çünkü ben ev sahipleri terörist olacak demiştim. En iyi ihtimalde hani full eli adımlarla son düzlükte geçecek olursa bir ihtimal market sahipleri diye düşünüyordum ama kebapçılar geldi. Bakın, pek çok ülkede bir komedi unsuru olabilecek, gerçekten mizahı besleyebilecek tavırlar Türkiye'de siyasetin günlük rutini haline geldi. Dün akşam bugün yayında gördüğünüz müthiş vinyeti çizen sevgili Otis abiyle, Yılmaz'la telefonla konuştuk. Ona her zamanki o yaygın kötü espri yaparak bu esprileri nereden buluyorsunuz diye başlayıp bugünkü vinyeti rica ettim kendisinden. Yani ben artık overlockçuların da terörist olduğu söylenen bir... O yaygın olarak hani burada da söylüyorum ya, overlockçu ayağınıza geldi hanım, böyle içten duyduğum bir anons vardır, hep gelir böyle. Overlockçunun da terörist olduğu ama Yılmaz'la konuşurken o da aynı şeyi söyledi. Ya, Türkiye'de mizah yapmak çok zor. Çünkü gündelik hayat mizahın çok ötesinde. Gerçek kurgunun çok önüne geçiyor. Dün Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı, burada adını anmayacağız kendisinin. Konuşması sırasında tam cümleleriyle söyleyeyim de hani... O benim için gerçekten bir huzursuzluk kaynağı. Ya kardeşim olmaz, başka bir şey söyleniyor. Ne denir? Burada işte şunun içinden bunu çektin, öbür taraftan bunu aldın diye. Hayır, tam söylemiyle kullanalım. Çünkü Devlet Bahçeli dedi ki, teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır. Cümle kendi içinde zaten yeterince saçma. Ama asıl saçma olan ne biliyor musunuz? Bunu söyleyen bir ekonomist. Gerçekten doçent unvanı olan bir ekonomist üstelik. İşsizliği bugün getirip bu hale yerleştirebilen, yani terörist kebapçı nedir bilmiyorum ama onu da işsizlikte pay sahibi gibi gösteren kişiyi görünce insan ve siyasette karar alıcı olduğunu bilince Merkez Bankası Başkanı'nın CDS konusunda kötülükten, nazardan, bütün dünyanın bize karşı hareket etmesinden yola çıkmasına çok da şaşırmamak gerek diye düşünüyorum. Ama bugün biz bütün bunların ötesinde hepsini birleştirerek Türkiye'de parlamenter demokrasi içinde bunun içinden çıkış nasıl olacağı konuşacağız. Çünkü biliyorsunuz dün bir toplantı yapıldı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Aslında üçüncü toplantı bu. Hani hatırlıyor musunuz? Ben tarihine baktım, 2,5 yıl önce yapmışız yayını. Türkiye'de sistem değişeceğinde ne olacağına karar verebilmek için isimden bağımsız ilke konuşulmalı demişim. 2,5 yıl önce buradaki konuşmada. Hani çok zeki bir adam olduğum için falan değil. Ya düzlem bizi ona götürecek zaten. Akıl bunu emrediyor. Ve üçüncü toplantısını yapan 6 partinin birlikteliği, işte İyi Parti'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Saadet Partisi'nin, Deva Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin ve Demokrat Parti'nin temsilcileriyle parlamentoda yapılan toplantının içeriğinden çıkan önemli sonuçları Fikret Bila yazmış. Fikret Bila 10 maddede uzlaşıldığını söylüyor Halk TV.com.tr'deki yazısında. Ve bu 10 madde tam da olması gereken maddeler. Biz de bugün onun üzerinden gideceğiz ve Devlet Bahçeli'nin neden bu sözleri söylediğini daha rahat anlayacağız. Sadece onun değil, aydın geçinenlerin, Türkiye'nin iliğini kemiğini sömürenlerin, sadece işine geldiğinde kitabı çıkacağı zaman Türkiye'nin dertleriyle dertlenenlerin ya da yaşadıkları yerden bütün dünyaya bakıp mesela burka üzerinden aslında bir kadın da hoş da duruyor diyebilen, sosyolog unvanını utanmadan taşıyan insanların söylemlerinin nedenini konuşacağız bugün. Ben size bunları bulmak, bunları bilmek bu kadar zor mu diye soracağım. Cevabını hayır diye vereceğim ve örneklerini göstereceğim size. Merak etmeyin, bu örnekler öyle çok zeki olmanın, çok akıllı olmanın gerektirmediği şeyler. Bakın, Fikret Bila'nın yazdığı yazının içinde belirlenen 10 madde şöyle özetlenmiş. 1. Tarafsız cumhurbaşkanı. Bunun artık üzerinde durulacak hiçbir yönü yok. Çünkü taraflı cumhurbaşkanının değil, bir parti genel başkanının cumhurbaşkanı olmasının, Türkiye'nin 1946'da geçtiği çok partili siyasal yaşamından sonra nasıl bir kötülük yaşattığını son 3 senede gördük zaten. Dokunarak, hiç anlamayan insanlar bile, hani bir zamanlar ver yetkiyi gör etkiyi sözlerini ayakta alkışlayan tipler bile ben yanılmış bir gazeteciyim demek zorunda kaldı. Gazeteci olduğu yalan bu arada. Gazeteci değil. Ben yanılmış bir iş takipçisiyim dese ayakta alkışlayacağım ben de kendisini. Onun bile gördüğü bir gerçekten bahsediyoruz. Tarafsız cumhurbaşkanlığı konusunda bu 6 parti, yani muhtemeldir ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önceki sözlerinde gündeme getirdiği ve Erdoğan tarafından da çok eleştirilen dostlarımızla iktidar olacağız sözü var ya, işte o dostlar grubunun öncelikli birinci maddesi tarafsız cumhurbaşkanı. 2. Güçlü parlamento. Olmazsa olmazımız bu. Bugün 6 Ekim 2021. Bundan 98 yıl önce İstanbul düşman işgalinden kurtuldu. Üstelik 5 yıl süren bir düşman işgalinden kurtuldu. 5 yılın da ötesinde. Ama bugün tarihi ananların mesela Ayasofya'yı açıp 300 bin kişiyi oraya topladık deyip Covid'in yayılmasına neden olanların utanmadan söyleyemedikleri gibi son halife Vahdettin'in anahtarı, İstanbul'un anahtarını İngiliz donanma komutanına eliyle teslim ettiği o alçaklık tarihinin bittiği gün, 1453'te Fatih fethettikten sonra İstanbul'un ikinci fethi aslında. Ama bundan hiç bahsetmezler. Neden biliyor musunuz? Çünkü bir kuyruk acıları vardır. Onların kafalarındaki hilafet çağrılarının geldiği yer 6 Ekim 1923'te İstanbul'un işgalinin sonlanmasıyla da sonlanır zaten. Çünkü ondan sonraki gidişat belli zaten. Ekim ayı önemli bir ay. Hep söylüyoruz ya, 6 Ekim 1923'te bu yaşandıktan sonra üzerinden çok fazla zaman geçmesine gerek kalmaz. Sadece 23 gün sonra Cumhuriyet ilan edilir. Yani bundan sonra bu devletin, yeni şekillenen genç Türkiye Cumhuriyeti'nin nasıl yol alacağı bellidir. Ve demokrasi parlamentonun içinde şekillenir. Bakmayın siz bugün üfürdüklerine. Aslında onların da kuyruğu sıkıştığı zaman söylediği, toplumun, milletin, halkın gerçek kararlarının tecelligahı dedikleri parlamentonun nasıl yoksullaştırıldığını gördük biz bugün. Hiç umursanmayan, yapılan kanunların, yapılamayan kanunların aslında zerrece önemli hale gelemediği, etkisizleştirilmiş, bakanların içinden çıkmadığı, sorumluluk makamında olacaklar çünkü daha rahat hesap verecekler denilerek getirilen bakanların, milletvekilleriyle ve dolayısıyla seçim çevreleriyle, yani halkla bağlantısının kopartıldığı bir parlamento. 2 numaralı madde parlamentonun güçlendirilmesi. 3 tarafsız bağımsız yargı. Hep söylüyorum ya, bizim bir tane sorunumuz var. Diğerleri onun alt sorunu. Türkiye'de kadın cinayetleri de, politik olan kadın cinayetleri de, ekonomideki yoksulluklar da, işsizlik de hepsi adalet sıkıntısından kaynaklanıyor. Çünkü yargının bu kadar siyasallaştığı, bir kararnameyle atama kararının içinde, nereye gideceğini bilmeyen hakimlerin, savcıların verdikleri kararları buna göre düzenledikleri bir ülkede insanların burnunun boktan kurtulması mümkün değil. O yüzden tarafsız yargı kaçınılmaz bir öncelik olmak zorunda. 3 numaralı birliktelik. 4. Yüksek Seçim Kurulu. Yüksek Seçim Kurulu'nun yapısı değiştirilecek ve deniyor ki Yüksek Seçim Kurulu kararlarına karşı Anayasa Mahkemesi'ne başvuru hakkı tanınacak. Bunu özellikle bir kenara koyun. Çünkü bugün 12 Eylül hesaplaşmasının üzerinden her türlü alçaklığı sergileyen yetmez ama evetçilerle de hesaplaşacağız. Ve bu Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru o günün havucuydu. Bunu aklınızda tutun. 4. Yüksek Seçim Kurulu. 5. Özgür Medya. Neden gerekli özgür medya? Vallahi bunun üzerinde çok durmaya gerek yok. Bu yayının yapılma gerekçesi. Türkiye'de medyanın yapış yapış takla atar hale geldiği, 7 yaşını geçmiş hiçbir çocuğun zihnine hitap edemeyecek, Cin Ali düzeyinde yazabilecek durumda olduğu bir medyanın ülkenin kalkınmasına zerrece katkı veremeyeceği açık, değil mi? O yüzden medyanın özgürleştirilmesiyle ilgili mesela radyo televizyon üst kurulu kararlarının bağlayıcı olmayacağı, radyo televizyon üst kurulunun televizyonlara ceza vermek için mahkemelere başvurma şartı getirileceğine yönelik bir düzenleme var. Son derece akıllı. 6. Siyasi ahlak yasası. Bakın, eşini dostunu bir yerlere getiren insanları bırakın. Doğrudan kendi çalıştığı bakanlığa, üstelik fahiş fiyatla dezenfektan çakan insanların, rüşvet alan insanların, birilerinin adına iş yapan insanların siyasette yer almamasının temel gerekçesi ancak böyle bir ahlak yasasıyla mümkün. Diyeceksiniz ki yasanın çıkması neyi değiştirecek? Doğrudur ama bunun üzerinde uzlaşıldığı andan itibaren yasanın uygulanması da öncelikli hale gelecektir. O nedenle önemli. 7. Sayıştay'ın yetkileri. Neden Sayıştay önemli? Hani Danıştay'ın, Yargıtay'ın adı anılmazken neden Sayıştay? Çünkü cebimizden çalınan ve çarçur edilen paranın nereye gittiğini hepimizin adına kamuda denetleyen kurum Sayıştay. Sayıştay tarihi bir kurum üstelik. Öyle görev ve yetkileri var ki eğer uygulanabilse, ki bugün artık kalan kırıntıları bile Türkiye'de en az her hafta iki kez haber oluyor. Hangi kurumda nasıl yolsuzluk yapıldığı, kimin parasının nereye çökülerek nasıl dağıtıldığını anlatıyor. O yüzden Sayıştay'ın mutlaka ama mutlaka meclis adına denetlemekle görevli Sayıştay'ın yetkilerinin artırılması gündeme gelinecek. Diyor ki benim en çok sevindiğim üzerinde uzlaşılan maddelerden biri bu. Bir anayasa değişikliğinden söz ediliyor 8. madde için. Burada özellikle işte üniversitelerin, baroların, sivil toplum örgütlerinin adlarının öne çıkarılması önemli. Tabii anayasa dediğimiz metin hepimizi bağlıyorsa, Türkiye'de hiçbir kurum yetkisini anayasadan alamadan kullanamıyorsa, teorik olarak en azından, o zaman anayasayı güçlendirmek zorundayız. Sağlam, sivil, demokratik bir anayasa üzerinde uzlaşmak zorundayız. 9. Kürt sorunu. Bakın öyle bir yere geldik ki, Kürt sorunu dediğiniz zaman, geçmişte 2009'da halaylarla karşılayarak, seyyar mahkemeler kurarak, teröristleri doğrudan ülkenin kalbine yerleştirerek, terör operasyonlarını durdurarak, bu cümlenin altını çiziyorum, terör operasyonlarını, biz talimat verdiğimiz için durdu. Ben verdim, şahsım verdi. Biz duymadık mı bunu? Star televizyonu canlı yayın. Biz bunları duyduk. Terör operasyonları, bugün şehitler geliyorsa hala, bu operasyonlar hala devam ediyorsa gerekçesi odur. Bugün insanlara Kürt sorunu demeyi yasaklıyorlar. Kürt sorunu diyenler terörden beslenenlerdir diyor mesela Çapsız'ın teki çıkıp. Çok rahatlıkla söyleyebiliyor. Oysa bir sorunun tedavisi, çözümü ancak varlığının kabulüyle mümkün olabilir. Ve bunun için demokratik bir adım atılması, ki bu maddeye özellikle dikkatinizi çekiyorum. Biz bir öngörüde bulunmuştuk, hatırlıyor musunuz? Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden diken.com'a yazdığı yazının eşliğinde, yani PKK'nın cinayetlerini kınadığı o sözün eşliğinde Duran Kalkan'dan hemen cevap geldi ve bilin bakalım ne oldu. Bugün iktidar medyasının, yalaka medyanın tamamında CHP'yi destekliyor Duran Kalkan diye ifade var. Bu kaçınılmaz. Elbette terör örgütünün canı yandı çünkü. Çünkü Selahattin Demirtaş'ın aşağılık bir terör örgütü olan PKK'ya yönelik sözleri mutlaka o terör örgütü içinde bir savunma refleksi gerektirecek. Nedir burada yapılacak olan şey? Elbette parlamenter demokrasinin içine oymak. Bunun içinden çıkartabilmek. Çünkü bir terör örgütü başkasını yapamaz ki. Kuruluş gerekçesi yoktur. Çok nettir bu. Ve 10, şeffaf yönetim. Biz bunun örneklerini görüyoruz. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, Antalya'da, Adana'da biz bunların hepsini görüyoruz. Uygulanan belediyecilik hizmetlerinin canlı yayınlarla ihalelerin takır takır yayınlanmasını görüyoruz. Ve 25 yıl boyunca bu halkın kanını emen insanların bugün soruşturmalarda ifade verirken kendini nasıl kurtarmaya çalıştığını görüyoruz. Şeffaf yönetim bizim olmazsa olmazımız, vazgeçemeyeceğimiz bir şey. Şimdi burada demin konuşurken size dedim ki ya lütfen aklınızın bir yerinde tutun. Çünkü burada üzerinde uzlaşılan şey yani tarafsız ve bağımsız yargının oluşumu hepimizin hayatının olmazsa olmazı. Biz bugün Türkiye'de pek çok olumsuzluk yaşıyorsak hatta ve hatta 15 Temmuz 2016'da cemaat olarak bir sevgi yumağı olarak anlatılan, pek çok yapış yapış tipinde ayakta alkışladığı, bugünün iktidarın temsilcisi, başı, yetkilisi, tek karar alıcısı Erdoğan'ın benim dönemimde palazlandılar dediği cemaatin nasıl yükseldiğine tam da 12 Eylül 2010 referandumuyla artık yekten kâni olduk. Neden? Çünkü bu kanaati gündeme getirebilmemizin bir gerekçesi vardı. Sadece onların eliyle hazırlanan bir referandum paketi gündeme getirildi. Halkın kalbine öyle bir yerden sokuldu. Öyle utanmazca, öyle alçakça yapıldı ki bu. Ve o dönemde Türkiye'de kendini aydın olarak tanımlayan bir grup alçak. Bunun altını çizerek söylüyorum kardeşim. Bir grup alçak. Çünkü bugün hala konuşuyorlar ya. Hiç utanmadan, arlanmadan hala konuşmaya devam ediyorlar. Büyük bir kibirle anlatmaya devam ediyorlar. Halka önderlik yapıp bugün hala temelsiz sözlerini ifade eden insanlarda olduğu gibi toplantılar düzenleyip neden 12 Eylül referandumuna evet oyu verilmesi gerektiğini anlattılar. Ve halkı kandırdılar. Gözümüzün içine baka baka kandırdılar. Bir grup insan, gururla söylüyorum ki aralarında ben de varım. İşimi kaybetmek pahasına, gururla söylüyorum bunu. Hayırın gerekçesini anlatmaya çalıştık. Bugün öyle bir yerde ki artık tarihi çarpıtarak kendilerinin o dönemde neden kandırıldıklarını anlatıyorlar. Dün sabah söyledim ya, pek çok internet sitesi de kullanmış. Ya kardeşim, Hrant Dink'in adını anma bari. Utan ya, utan. Hrant Dink'in öldürülmesiyle o dönemde yaşadıkları sıkıntıyı anlatıyorlar. Ya sen gerçekten utanmazsın. Gerçekten utanmaz ve arlanmazsın. Çünkü bahsettiğin siyasi cinayet. Hrant Dink'in, Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink'in gazetesinin önünde vurularak öldürülmesinin üzerinden tam hem de tam tamına 13 yıl geçtikten sonra yapıldı. O referandum. Özür dilerim, 3 yıl geçtikten sonra yapıldı. Ve sen hiç utanmadan onu bile kullanıyorsun. İdam cezasını kullanıyorsun. 2001 yılında, üstelik bugün hani kebapçıları terörist ilan eden beyefendi var ya, onun da altında imzası olan protokolle kaldırıldı Türkiye'de idam. Ve sanki bunların hepsi yeni yapılmış. 12 Eylül 2010 referandumu, tıraştan sonra yüze sürülecek, ekmeğin arasına konup yenilebilecek gibi sokuşturulduğunu, neden sokuşturduğunuza çare bulmaya çalışıyorsun. Şimdi diyebilirsiniz ki özellikle eşi yetmeyenler, bu yayının genç izleyicileri var. Çok da seviyorum. Onlarla zaman zaman haberleşiyoruz, mailleşiyoruz, mesajlar atıyorlar. Elimden geldiği kadar onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Çünkü onlar bilmiyorlar, yaşamadılar. Ve yazılan tarih, bugünün güçlüsü tarafından yazılan tarih doğrusunu çok anlatmıyor. İyi de kardeşim anlatmıyor diye biz o günleri unutacak falan değiliz ki. Bununla ilgili pek çok haber paylaştım ben bugüne kadar sizinle. Ama bu paylaştıklarımın içinde benim için son derece önemli olan bir tanesi var. Çünkü burada ortaya çıkan gerçek. Berkant Gültekin paylaşmış sosyal medyada dün. Ben de sabah işte bunu yaptıktan sonra, sabah yayını yaptıktan sonra pek çok gazetede, pek çok internet sitesinde kullanıldı bu Hrant Dink cinayetinin nasıl çarpıtılarak burada kullanıldı. Berkant Gültekin Bir Gün gazetesinin dijital sorumlusu aynı zamanda, o da kullanmış. Önemli bir isimden o dönemde yapılmış bir röportajı göstereceğim size şimdi. Ve diyeceksiniz ki kendinize, hani genç arkadaşlarım özellikle siz yaşı 40'tan büyük olan öyle değil. Güzel kardeşim öyle değil. Bak sen o gün yaşamamış olabilirsin, görmemiş olabilirsin. 11 yıl önceyi konuşuyoruz. Ama o gün bunlar söylendi. Bu insanların nasıl yalancılar olduğu da söylendi. Kimse ciddiye almadı. Bakın size göstereceğim röportajda iki ayrı önemli başlık var. Bir tanesi Evetçi liberaller utanacak yazıyor. Söyleyen Oğuzhan Müftüoğlu. Oğuzhan Müftüoğlu kim? Yine genç arkadaşlar bilmeyebilir. Türkiye'de sol hareketin önemli liderlerinden bir tanesi. Devrimci yol davasının bir numaralı sanığı 12 Eylül'den sonra. Ama geçmişte de mesela 12 Mart muhtırası sırasında da çok zulüm görmüş sol aydınlardan bir tanesi. Burada röportajı yapan kişiye dikkatinizi çekiyorum. Röportaj Cumhuriyet Gazetesi'nden. Röportaj yapan Erdem Gül, bugünün Adalar Belediye Başkanı. Benim muhabir arkadaşım aynı dönemde. Erdem Cumhuriyet Gazetesi'nde. Ve orada Oğuzhan Müftüoğlu ile bir röportaj yapıyor. Röportajın başlığı zaten gerekçeyi anlatıyor. Evetçi liberaller utanacak. Ama alt başlıklardan bir tanesini okuyacağım size. Sol altta birinci sütunun hemen altında AKP aldatmacası yazıyor. Gördünüz mü? Biraz bulanık ama ben size okuduğumda anlayacaksınız. Diyor ki AKP'nin anayasa değişiklik paketini 12 Eylül ve darbecilikle hesaplaşma olarak sunmaya çalışmasının çok kaba bir aldatmacı olduğu elbette görmek isteyenler için açık bir şey. Doğrusu AKP'nin 12 Eylül'le hesaplaşmak gibi bir derdi olduğuna inanmak için dikkat, ya salak olmak lazım ya da aldatılmaya gönüllü olmak. Ama bizim ülkemizde aldatılmaya gönüllü insan sayısı doğrusu hiç de az değil. Diğerinde zaten Aziz Nesin söylemişti. 2010 yılında yayınlanan bir röportaj Oğuzhan Müftüoğlu'yla. Ve devam ediyor. Evet, AKP'yi pervasızlaştırır. Bakın son sütunun altında bahsediyor. Evet çıkarsa bütün haksızlıkların nasıl yükseleceğini, nasıl devam edeceğini anlatıyor. Bunu öngörebilmek çok zor değil. Oğuzhan Müftüoğlu 2010 yılında söylüyor. Ama bugün son derece büyük bir pervasızlık, büyük bir utanmazlıkla çıkıp hala oturdukları yerden Oğuzhan Müftüoğlu'nun 11 yıllık hapis durumu var. 11 yıllık. Bugün ama mesela Nilüfer Hanım Paris'te oturduğu yerden çok rahat, Collège de France'da çok rahat sallayabiliyor mesela. Yalan söylüyor. Diyor ki Hrant Dink öldürülmüştü, beynimiz bulanıktı o dönemde. İdam cezası kalkacak. Öforiye kapıldık diyor. Dün anlattım ya size. Sebepsiz bir coşku, bir mutluluk var bizde. Biz diyor İslamcıların demokrasiyle uzlaşabileceğine iyi niyetle inandık. Yalan söylüyorsunuz Nilüfer Hanım. Yalan söylüyorsunuz. Siz sadece üstelik bir sosyolog olarak kafanızdaki kurguyu halka sokuşturmaya çalıştınız. Ve ne acı ki başardınız. Gerçekten. Hani burada hep Ataol Hoca'nın o sözlerini kulaklarını çınlatarak ne kadar çok hain olduğunu konuşuyoruz ya. İhanet varsa budur işte. Kebapçı değildir ihanet yapan. Gerçekten kebabı şişe saplaması ihanet değildir onun. Ama halka bunu yapmak gerçek bir ihanettir. Çünkü burada önemli olan, ortaya çıkartılan şey kullandıkları unvanlar. Yani bir sosyolog olarak öne çıktığınızda, Seyfettin Gürsel gibi bir akademisyen olarak ortaya çıktığınızda, Sezai Temelli gibi akademik unvanınızı kullanarak bir toplantıda ortaya çıkıp konuştuğunuzda bir şey oluyor. Ahmet İnsel'in sözleri yankılanıyor çünkü onların gazetelerde köşeleri var. Onlara televizyonlarda, üstelik çok yaygın televizyonlarda yerler açılıyor. Ve onların söylemleri halkı kandırıyor, açıktan kandırıyor. Bu kandırmacı öyle bir noktaya geliyor ki 12 Eylül referandumu için gerekirse mezardan ölüler bile çıkıp oy kullanmalı diyen Fethullah Gülen'in daha terörist olarak adlandırılmasına 6 sene var. 6 sene. Ama o arada Ataalan Üsküdar'ı geçiyor. Türkiye'de yargı harap oluyor. Bugün yaşadığımız hukuksuzlukların tamamının temeli atılıyor. Ben söylemiyorum bunu. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yargının neredeyse %70'ini tasfiye etmek zorunda kalan AKP iktidarı söylüyor. Ve bugün bizim geldiğimiz yerin sorumluları, o yüzden 6 yıldır ısrarla diyorum ki yetmez ama evet çalçaklardır. Bu kadar nettir. Hiç sağa sola bakıp kıvıracak bir durum falan yoktur. Burada uzlaşmaya falan da gerek yoktur. Zaman zaman bu konuda beni sertlikle eleştiriyor insanlar. Ben bu sertlikten çok memnunum. Gerçekten çok memnunum. Çok. Çünkü bunun ötesinde uzlaşılacak, tartışılacak bir şey yok. Sorun eğer sen neden göremedinse, bakın Oğuzhan Müftüoğlu'nun söylediği ortada. Çok net, hem de Berkant Gültekin paylaşmış sağ olsun. Çok net, çok rahat görülüyor. Aynı dönemde, aynı çevrelerin içinden insanlar konuşuyor bunu. Sen neden göremedin ötesinde bugün neden hala konuşuyorsun utanmadan sorusunu da sormak zorundayız. Oturduğun yerden burka güzellemesi bile yapabiliyorsun. Paris'ten bunu yapabilmek çok kolay. Özgürlükçülükten, liberalizmden bahsetmek çok kolay oturduğun yerde. Ama Türkiye'de her sabah bu deliliğe uyanıp üzerine bir de şişe kıymayı takması dışında hiçbir özelliği olmayan insanların terörist ilan edilebildiğini gördüğünde alçak demek benim için lüks olmuyor. Kusura bakmasın kimse. Size bir şey daha okuyacağım. Benim çok sevdiğim bir kitap. Sadece benim çok sevdiğim bir kitap değil. Aslında bir gelişim sürecini anlatan bir kitaptır bu. Biliyorsunuz çok uzunca bir süredir sosyal medya üzerinden de pazarlaması yapılıyor. Yani söyleniyor Türkiye'de eğitim sistemi neden bu hale geldi? Oysa bak yapılabilecek şeyler vardı. Kim yaptı? Bak Finlandiya eğitim sistemine. 19. yüzyılın sonunda doğup 20. yüzyılın başlarında hayatını kaybetmiş bir Rus yazar var. Sadece aslında yazar değil, bir din adamı. Hayatına başladığı yer din adamlığı. Ama din adamlığının ötesinde gazetecilik yapmış. Benim aynı zamanda meslektaşım. Ve her dönemin içinde sıkıntıyı anlattığı için hiçbir zaman muteber görülememiş insanlardan bir tanesi. Petrov, Grigori Petrov ya da tam adıyla Grigori Spiridonovich Petrov. Bu insan öyle bir insan ki Çarlık Rusyası döneminde yazdığı haberler nedeniyle önce sarayda ders verirken, çok gerçek bir aydın çünkü adam, sarayda ders verirken uzaklaştırılıyor, canını zor kurtarıyor. Sonra Ekim Devrimi oluyor. Ekim Devrimi'nin ardından hem de öyle çok zaman geçmeden pijamalarıyla Rusya'dan kaçmak zorunda kalıyor. Çünkü doğruyu söylediği zaman hiç kimse memnun olmuyor. Bugün yaşandığı gibi. Ama Grigori Petrov'un Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde kitabı bir dönem çok okunan bir kitaptı. Hatta Atatürk'ün askeri okullarda okunmasını zorunlu tuttuğu, bütün askerler bunu özellikle okumalı dediği, aydın olmanın ne olduğunu anlatan bir kitap. Finlandiya'ya bir seyahat yapıyorum. Buraya hayatı çok ilginç Petrov'un aslında. İşte gerçekten pijamalarıyla kaçıyor. Bu arada abartmıyorum. Pijama ve terlikle kaçabiliyor ancak Rusya'dan. Bir geminin son yolcusu olarak biniyor. İstanbul'a geliyor. O dönem hani burada konuşmuştuk ya, bizim için gerçekten Türkiye'nin en çok zenginleştiği dönemlerden bir tanesidir. Ekim Devrimi'nin ardından özellikle Beyaz Rusların İstanbul'a gelmesiyle birlikte bizim yeme içme düzenimiz bile değişir. İnsanlar çok daha farklı bir görgüye sahip olurlar. İstanbul'da ilk Rus restoranları açılır işte. Gece hayatı canlanır mesela. Gece hayatı deyince barlar, pavyonlar, sazlar değil sadece. Gerçekten yemek içmekten, oturup kalkmaktan bahsediyorum. Oteller canlanır mesela İstanbul'da. Otelcilik ileri gider. Onlardan biri Grigori Petrov da İstanbul'a geliyor. İstanbul'da çok kısa bir süre kaldıktan sonra Gelibolu'ya yerleşiyor. Ve oradan da dönemin Yugoslavya'sına gidiyor. Hayatını orada kaybediyor zaten. Yalnız Grigori Petrov'un burada Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde kitabında aydının ne olmaması gerektiğine yönelik sözleri vardır. Finlandiya'ya bir seyahat yapıyor. Hikayede anlattı o. Beyaz Zambaklar Ülkesi dediği Finlandiya. Çünkü bilmiyorum gördünüz mü Finlandiya'yı? Benim çok sevdiğim ülkelerden bir tanesi. Özellikle havadan görenler yaklaşırken Finlandiya'ya inmek için artık son 20-25 dakika yaklaştığınız zaman binlerce göl görürsünüz. Abartmıyorum. Binlerce göl görürsünüz. Onların bazıları bataklıktır. Bazılarına ulaşım yoktur. Ama burada Finlandiya'daki eğitim sisteminin de değişmesiyle, halka bakışın da değişmesiyle toplumun düzeninin nasıl değiştiği, bataklığın nasıl beyaz zambakların yetiştiği, güzel bir ülkeye dönüştüğünü anlatır Grigori Petrov. Ve orada içinde benim için çok böyle önemlidir bu. Zaman zaman açıp, hani hafızam da çok kalmıyor çünkü. Zaman zaman açıp okumaya niyetlenirim. Size de okuyacağım bugün, paylaşacağım. Aydın olmaktan bahsediyor çünkü Petrov burada. Diyor ki, aydın olmak, modaya uygun elbise giymek, modern şapka takmak ya da kolalı gömlek taşımak değildir. Aydın kişiler halkın beynidir. Halk iyi bir maaş alasınız. Sonra da akşamları kahvehanelerde iskambil veya domino masasının başına geçip eğlenesiniz diye iyi bir eğitim vererek okutmamıştır sizi. Böyle davrananlar gerçek aydın değildir. Aydınların küflenmiş olanlarıdır. Okumuş insanlar, halkın aklını geliştirmek, vicdanını uyandırmak ve halk idaresini güçlendirmekle yükümlüdür. Köylüleri, işçileri ve toplumun aşağı tabakasını nasıl daha iyi yaşayabilecekleri konusunda eğitin. Nilüfer Hanım, ne siz, ne Seyfettin Gürsel, ne Ethem Eldem, ne orada sizinle birlikte olan Ahmet İnsel, ne sorulara cevap vermekten kaçınan, sıradaki soru diyen Orhan Pamuk. Siz aydın falan değilsiniz. Gerçekten siz aydın falan değilsiniz. Yalancısınız sadece. Bu kadar açık, bu kadar rahat söyleyebiliyorum. Çünkü yaşananlar ortada. Siz görebileceğiniz bir şeyi çarpıtarak bu halkın önüne sundunuz. Ve bugün yaşadığımız hukuksuzluğun kaynağısınız hepiniz. Petrov'un ta 1923 ne kadar çok tesadüf değil mi? 6 Ekim 1923 İstanbul'un işgalden kurtuluşu. Bugün bizim onun yıl dönümünü kutluyor olmamız ve aynı yıl içinde Finlandiya'ya yapılan bir seyahatte Petrov'un yazdıkları. Sizin söyledikleriniz bu halk için utanç kaynağı. Ve hala utanmadan, büyük bir kibirle hala sizden beklenen bir şey varmış gibi konuşuyorsunuz. Siz konuşunca bu ülkede çapsızlıktan medet umanlar çıkıp kebapçıları teröristlikle itham edebiliyorlar mesela. Gazeteciler için hayatlarının çok zor dönemleri vardır. Gerçekten bütün gazeteciler yaşar bunu. Nedir bu? Benim en çok sıkıntı yaşadığım dönemlerdir. Mesela bir basın toplantısına gidersiniz. Mesela biriyle bir söyleşi yapmak zorunda kalırsınız. Bir habere gidersiniz. Orada konuşulan şeyler çok rahatsız eder sizi. Sizin başka bir fikriniz vardır. Bir insansınız siz de sonuçta. Ve orada konuşulanlar, üstelik bir de yalan söylendiğini biliyorsanız çok rahatsız eder. Ama bir muhabirseniz, siz olduğu gibi aktarmakla yükümlüsünüzdür orada yaşananları. Dün akşam bu iki gündür Türkiye'nin tartıştığı yetmez ama evetçilerin Fransa'da, Paris'te, Collège de France'da yaptıkları toplantıyı takip edip haberleştiren, Türkiye'yi bu konuda uyandıran kişi Voice of America'nın Fransa muhabiri arkadaşım Arzu Çakır'la dün akşam onunla konuştuk. Ve Arzu iyi bir muhabir, çok kıdemli bir muhabir aynı zamanda. Bu haberi yaparken nasıl zorlandığını ben biliyorum. Nasıl yutkunduğunu, orada konuşulanların bugün arkasında sevdikleriyle bıraktığı ülkesini düşünürken içinin nasıl yandığını biliyorum. Hepimiz yaşadık çünkü bunları. Ama sizden ricam şu. Overlockçuların, kebapçıların, patates soğan satan insanların teröristlikle itham edildiği bir ülkede, bu kadar pervasızca teröristlikle itham edilebildikleri bir ülkede lütfen yalancılara aydın denilmesine müsaade etmeyin. Lütfen sadece insanların akademik unvanlarıyla bir yerlerde anılmasına alkış tutmayın. O yüzden saygı gösterilmesine yol açmayın. Siz de saygı göstermeyin. Çünkü bu saygıdeğer bir tavır değil. Eğer böyle bir şeyden bahsedeceksek, demin gösterdiğim gibi bu ülkenin gencecik çocukları terörist ilan edilebilirken patates soğan satan insana, kebabı şişe et saplayan insana terörist denilebilirken bu insanlarla ilgili olarak hala aydın, hala Türkiye'nin önünde giden insanlar denilmesine lütfen müsaade etmeyin. Lütfen insanların söylediklerini ne olur kendi akıl süzgecinizden geçirin, yaşantıların içinden geçirin. 100 yıl önce söylenen Petrov'un kitabında söylediğinden isterseniz bakın, isterseniz tam da o günlerde Oğuzhan Müftüoğlu'nun söylediklerinden. Ama sizden ricam şu, aklınızın süzgecini kullanın. Yoksa duyacağınız anons bu. Gerçekten terörist overlockçu ayağına geldi hanım, çık. Hem de en güzelinden yapacağız. Evet, overlockçu ama terörist de olabilir. Çünkü ihtiyaç ona göre şekilleniyor Türkiye'de. Ve bu ihtiyacın karşısında durmak insan olarak hepimizin hem elinde hem de görevimiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden. Üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur. Biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Bakmayacağımızı da hep söylüyoruz zaten. Çünkü çok basit bir gerekçesi var. Farklıyız biz. Farklı yetiştirildik. Eğitim kültür hayatlarımız farklı. Onun dışında aile yapılarımız, etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, engellerimiz, engelsizliklerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız. Bunların hepsi farklı. Ama bir tek ortaklaştıran nokta var ki bizi. Çok büyük. Çok büyük, koskoca bir vatan. Biz burada iyi yaşamak istiyoruz. Birbirimizden vazgeçmeden. Bizi bölenlerin tamamına karşı çıkmak bunun için önemli işte. Akılla direnmek bunun için mümkün işte. Akılla direnmenin gerekliliği tam buradan kaynaklanıyor işte. Yapabilir miyiz? Vallahi burada sürekli yapıyoruz. Yeter ki birbirimizden korkmayalım. Konuşalım. Konuşalım küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Çünkü bunu yaparsak bizi ayırmaya çalışan kim olursa olsun başarısız olacak. Emin olun, buna direnebilmenin tek yöntemi bu. Bu yayının sürmesini istiyorsanız lütfen YouTube kanalına abone olun. Abone olduktan sonra da eğer beğendiyseniz yayını, şu baş parmağı, yukarı doğru baş parmağı tıklayın ki YouTube bu kanalı daha fazla insana tavsiye etsin. Daha fazla insan görsün, daha fazla insan gelsin buraya. Hep beraber konuşalım. Kimin yalan söylediğini korkmadan, kıvırmadan gözünün içine baka baka söyleyelim. Söyleyelim ki bundan sonra en azından bu yalanlara maruz kalmak zorunda bırakılmayalım. Ben bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam yine buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.